Ayrım 20.
Bastırılan biriken kinlerini atmak, hayallerini gerçekleştirmek için işçi olmayan bütün kesimlerin cezalandırılması gerektiğine inanıyorlardı. İlk defa sayıca bu kadar kalabalık bir araya gelmiş olmaları onlara cesaret vermişti. Hele silahlanıp karakolları yerle bir ettikten sonra güçlerinden daha emin olmuşlar. Bu da hırslarını arttırmış ve gözlerini iyice döndürmüştü. Seyit çaresizlik içinde salonla çalışma odası arasında ağır ağır gidip geliyordu. Kendisini kafese kapatılmış gibi hissediyordu. Kalabalığın Aleksandra Nevski civarında olduğu muhakkaktı. Sesler çok yakından gelmeye başlamıştı. Evin ön cephesindeki caddede bir Allah'ın kulu gözükmüyordu. Yolun karşısında yer alan evlerde sanki hayat yoktu. Herkes kabuğuna çekilmiş, arada bir tüy perdelerin arkasından pencerelerden uzanıp olayın ne kadar yaklaştığını merakla kaçamak bakışlar atıyordu. Günler kadar uzun süren bir gün bitip akşam olduğunda Seyit içinde biriken huzursuzluk ve ne yapacağını bilmezliğin kendisini adeta patlayacak hale getirdiğini fark etti. Görevinin başında olamıyordu. Şu an can dostları kim bilir nasıl bir mücadelenin içindeler veya hazırlığındaydılar. Sevdiği kadın ondan uzaklarda, kim bilir ne şartlardaydı. Belki de hiç göremeyecekti artık sevdiklerini. O ise eli kolu bağlı oturmaktan başka bir şey yapamıyordu. İlona Petrova'nın sık sık tazelediği çaylardan ve son bir iki saattir içmekte olduğu vodkadan başka kursağına bir damla yiyecek girmemişti bütün gün. Yaşlı kadının özenle hazırladığı ördeği bütün ısrarlarına rağmen yiyememişti. Boğazında koca bir düğüm, midesinde bir burukluk, onun değil ziyafet bir küçük yudum yemesine dahi engelliyordu. Huzursuzdu, son derece huzursuz. Gecenin derin sessizliğinde sokak kapısının önünde duyulan araba tekerleği ve at sesleriyle pencereye doğru fırladı. Gelen Celil'di. Arabadan bir hamlede atlayıp merdivenleri ikişer ikişer çıktığına bakılırsa son derece telaşlıydı. Seyit pencereden dönerek içeri seslendi. İlona Petrova, Temen Kamyov geldi, kapıyı açar mısın hemen? Kadın mutfaktan koşana kadar Celil kapıya varmıştı bile. İçeri girer girmez hiç lafı fazla uzatmadı. Olan oldu Kurt Seyit. Çar cephedeki karargâhtan General Kravon'a telgraf yollamış. Nümayişi bastırmak üzere kesin talimat aldık. İsyancılar ellerine meşaleler, silahlar şehir merkezine doğru yola çıkmak üzereymiş. Mişa onları ilk karşılayacak olan birliğin başında yola çıktı az evvel. Ben de saray civarında olacağım. Bu iş hayır değil Seyit. Hiç hayır değil. Korkunç şeyler olacak. Seyit sakat bacağının sargıları üzerine bastonunu vurarak dişlerin arasından söylendi. Allah kahretsin. Ben de burada bacağımı tutup oturuyorum. Celil onun omzunu okşarken yumuşacık bir gülümsemeyle baktı. Çekik gözlerini iyice çekildi. Tasalanma Kurt Seyit. Yollardaki kalabalığı bir görsen için rahat eder. Bu gidişle evlerinde oturanlara bile iş düşecek. Adamlar yaşlı sakat falan anlamıyorlar. Sonra üzüntülü bir sesle devam etti. Keşke bu iş buraya kadar gelmeseydi. Bir an durakladı, şapkası elinde sıkıntılı bir ifadeyle döndürdü. Seyit, hakkını helal et. Seni kardeşim bilirim. Sen de beni öyle hatırla. İki delikanlı sarılıp kaldılar. Başlarını birbirlerinin omzuna gömülmüş vedalaşırken Seyit mırıldandı. Helal olsun Celil kardeşim, helal olsun. Sen de hakkını helal et. Çocuklukları beraber geçmişti, beraber ata binmişler, beraber üzülüp gülmüşlerdi. Zamparalıklarını beraber yapmışlar, cephede omuz omuza at sürmüşlerdi. Onların hayatı bir bütünün iki yarısı gibiydi. Seyit omzunu abi şefkatiyle okşudu. Kendine iyi bak, Allah yardımcı olsun kardeşim. Dualarım seninle olacak. Celil'in neredeyse ağlayacak gibi bakan gözleri bir an için yine o yumuşak muzip bakışını kazandı. Allah zaten baştan beri bizimle değil mi Kurt Seyit? Şu hayatımıza baksana. Bizim gibi tadını çıkaran var mıydı? Ağlamakla gülmek arası kahkahayla yine sarılıp ayrıldılar. Haklısın Celil, haklısın. Celil kapıdan çıkarken son kez geri döndü. Seyit, şayet geri dönmezsen anama babama selamımı sevgimi götürürsün. Ardından helalliğimi yollasınlar. Seyit cevap veremedi, yutkundu. Sadece elini kaldırıp onu uğurladı. Arabanın ardından yumruk olan elin yanına düşüverdi. 12 Mart sabahı arabacı Aktem telaş kıyamet geldiğinde Seyit dışarıdan kendisine haber verebilecek birini bulabilmenin heyecanıyla adamı soru yağmuruna tuttu. Olanlardan iyice afallamış olan adamcağız bir arabacının binebildiği kadarıyla şehrin halini anlattı. Zaten günlerdir iş falan yaptığı yoktu. Liman bölgesindeki evine gidemeyeli 6 gün olmuştu. Allah'tan karım çocuğum yok diyordu. Kraliyet birlikleri ihtilalciler karşısında telef oluyordu. Adamlar kudurmuş Üsteğmen Eminov. Yemin ederim kudurmuşlar. Gözleri kan bürümüş hepsinin. Sonra iri sigaradan sararmış parmakları arasında paçavraya çevirdiği kasketini nereye koyamaz bir tavırla utanarak konuştu. Bütün kaba görünüşüne rağmen sesi son derece yumuşak ve nazikti. Sizden bir ricam var efendim. Seyit dikkatini kafasındaki düşüncelerden uzaklaştırmadan sordu. Nedir o? Adamın istediğinden utandığı ve alacağı cevaptan hiç emin olmadığı belliydi. Ezilip büzülmeye devam etti. Şey efendim, eğer küstahlık gibi görmezseniz, şey bana yanınızda bir iş veremez misiniz Eminov? Son kelimeleri adeta bir nefesle bir an evvel ağzından dökülsün de çektiği işkence bitsin gibi süratle söylemişti. Ardından da diz çökerek devam etti. Bir yandan da kasketini mıcıklıyordu hala. Yalvarırım Eminov. Sokaklar korkunç. Sizden hiçbir şey istemem. Arabamda yatarım. Karın tokluğuna her işinizi görürüm. Fazla bir şey diyemem. Yalvarırım. Seyit adamın omzuna dokunup onu susturdu. Tamam Aktem, tamam. Kalk ayağa. Yapılacak bir şey varsa yaparız. Arabacı inanamaz bakışlarla doğrulduğunda hala sorusunu tekrarlar gibiydi. Kendisini kabul ettirmek için marifetlerini sayıp dökmeye başladı. Her işi yaparım. Sadık köleniz olurum. Odun alır getiririm. Ocaklarınızı temiz tutar hazırlarım. Tamir yaparım. Size haber götürür getiririm. Seyit koltuğa otururken başını kahkaha ile arkaya attı. Demek casusluk yapmak istiyorsun. İlahi Aktem, isyan çıktı diye arabacılık yapmaktan korkuyorsan casusluk nasıl yapacaksın? Aktem bir an için yeni işini kaybettiğini sanarak telaşlandı. Dili dolana dolana konuştu. O başka, o başka. İnanın sizin verdiğiniz her işi yaparım. Seyit artık düşünceleriyle baş başa kalmak istiyordu. Elini havada görünmeyen bir şeyi kovar gibi salladı. Tamam tamam anladım. Casusluk yapmana da gerek yok. Arabanda yatmana da. Girişin alt katında yük odalarından birini boşalt. Madame Vetrova içindekileri ne yapacağını söyler. Oraya yerleşirsin. Sağ olun Eminov. Allah her tuttuğunuzu altın etsin. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Minnettarlığından iki büklüm geri geri odadan çıkarken Seyit atlı araba kullanmaktan başka bir iş yapmamış bir adamı niye evine kabul ettiğini kendi kendine sorup duruyordu. Şehrin büyük bir kısmının ihtilalcilerin eline geçtiği 12 Mart günü Duma'yı oluşturan çeşitli politik görüşlerin liderleri duruma bir çare olabilecek alternatifleri hazırlamak üzere toplandıklarında devrimci işçilerde uzun zamandır planlanan bir atılımı gerçekleştirdiler. Aynı gece işçi gruplarının liderleri, son günlerde olayların hakimiyeti elinde tutan grev yöneticileri, işçilerin silahlanmasını organize eden komite idarecileri ve hali hazırda Duma'da görevli olan sosyalist görüşlü 250 vekil bir araya geldiler. İlk Sovyet toplantısını oluşturan bütün bu grupların devrimi gerçekleştirmek için uygulanması gerekenler hususundaki görüş ve şiddet dereceleri birbirinden farklıydı. Ancak bu arada hızla çoğalan ve devrim bekleyerek yaşayan insanların çok yakında açlıkla karşılanacak olmaları devrimi de tehlikeye düşüreceğinden ilk toplantıda derhal kuvvetli bir komite kurmak yoluna gittiler. Aralarında fikir ayrılıklarını daha sonra halledebilirlerdi. Üstelik şu anki rejimin temsilcilerinin de karşı koymaya fırsatları olmamalıydı. İlk kontrol altına alacakları yer ise yiyecek stokları olacaktı. Bu sadece başlangıçtı. Duma üyeleri cumhuriyetçi çare olarak görmekle beraber hanedanın tamamen ortadan kalkmasını kabullenemiyorlardı. Sadece Çar Nikola'nın artık başta kalması imkansızdı. Veliahtın yaşı imkan verene kadar Grand Duke Michael'ın tahta vesayet etmesi önerisini Çar'a kabul ettirmeye çalıştırdılar. Duma'nın sağ kanat temsilcilerinden Guçov ve Shulagin'in Çar ikna edici Poskova'ya yaptıkları ziyaret hüsranla bittiğinde 3 asırdır Rusya'yı yöneten saltanat artık kaderiyle baş başa kalmıştı. Aynı gecenin ileri saatlerinde Tatiana Seyit'in kapısındaydı. Akdem'in kapıdan karşılayıp yukarı çıkardığı genç kadın iki gözü iki çeşme ağlıyordu. henüz silmemiş olduğu sahne makyajı gözyaşları ile akmış, göz boyaları pes pembe aldıklı yanakları üzerinde yapışmıştı. Yana kaymı şapkasının altından taşan abartılı lünleriyle oyuncağı elinden alınmış küçük bir kız çocuğuna benziyordu. Kendini Seyit'in kollarına attı. Ah Seyit, bize burada hayat yok artık. Neler başıma geldi bilemezsin. Az sonra elini yüzünü yıkamış, Madame Vetrova'nı ikram ettiği çayı içerken tiyatro çıkışında başına gelenleri anlatıyordu. Zaten ne zamandır fazla seyirci yok. Hele bu akşam sanki ölüleri oynadık. Selam verip tam soyunma odamıza gidiyorduk ki kulisin çıkış kapısından gelen çığlıklarla şaşkına döndük. Zavallı kapıcı Boris'in sesi hala kulaklarımda. Genç kadın yine ağlamaya başladı. Sonra mendiliyle burnunu silip devam etti. Serseriler tiyatroyu basmaya gelmişler. Seyircilerle beraber çılgınlar gibi dışarı fırladık. Arkada düşüp kalanlar vardı. Tanrım ne günler bunlar. Artık bu iş bitti Seyit. Dönemem oraya bir daha. Belki Moskova'ya ailenin yanına dönersin. Burada olduğundan daha emin olursun orada. Ama önce ortalığın sakinleşmesini beklemen lazım. Orada durum ne bilemiyorum Seyit. Haklısın. Moskova'nın da buradan farklı olacağını sanmıyorum. Genç kadının içini dökmüş, rahatlamış olarak ayağa kalktı. Saçlarını eliyle düzeltirken gitmek üzere Seyit'in yanağını uzattı. Ah ne aptalım ben, inanamıyorum. Beni affet sevgili Seyit. Sana şuradan bir mektup var. Ne zaman postalamış bilemiyorum ama daha bu sabah elime geçti. Gözyaşlarını sildiği mendili çantasına yerleştirirken katlanmış bir zarfı da çıkartıp Seyit'e verdi. Umarım her şey yolundadır. Yapabileceğim bir şey olursa bana haber ver. Tam kapıdan çıkmak üzereyken dönüp sordu. Seyit, hiç Celil'den bir haber aldın mı? Hayır, ama o da dönecektir. Eminim, gönlünü ferah tut. Akdem eve kabul edildiğinden beri ilk defa hakikaten işe yaradı. Tatyana'yı kaldığı yere götürmek için görevi ona düşürdü. Seyit ne zamandır uykusuz, düşünceli geçen gecelerin yorgunluğu üzerinden gitmiş hissediyordu. Şurasından haber vardı. Sevgilisinin yazdıklarını okumak için sabırsızlıkla zarfı yırttı. Mektup kısa ve aceleyle yazılmıştı. Genç kadın bir ihtimal nasılsa yerine ulaşacağından veya kendisine cevap verileceğinden emin olmadığı için artık kim bilir bu kaçıncı mektubunu fazla uzun tutmamıştı. Ancak kullandığı ifade, seçtiği kelimeler her zamanki gibi aşk doluydu. Sevgilim, bu mektubum da diğerleri gibi eline geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Sana olan özlemim her gün artıyor. Bir gün tekrar kavuşacağımızı ümit ediyorum. Kislovaks'ta hayat değişmeye başladı. Artık eski eğlenceli, huzurlu küçük Kislovak değil burası. Cepheden gelen yaralı askerler buraya tedaviye gönderiliyor. Annemin ahbabı anne Ivana otellerden birinde odalar açtırdı. Yaralı askerleri orada baktırıyor. Geçen gün seni özlediğimi o kadar derinden hissettim ki bir an için buraya gelen yaralı askerlerin içinde seni görebilecek olmak ümidi bile duydum. Ama inan sevgilim, seni yaralı olarak görmektense sıhhatli olmanı ve benden uzakta kalmanı tercih ederim. Bütün aşkımla Şura. Seyit genç kızın yapmacıksız, safiyane itirafını okurken gülümsemeden edemedi. Hiç oturmadan olduğu yerde elindeki satırları tekrar okudu. Birden bacağındaki zonklama ile kendine geldi. Bacağının durumu iyi değildi. Şişmiş ve her zamankinden fazla ağrı yapmaya başlamıştı. Ameliyattan sonra doktorun vermiş olduğu ilaçtan iki tane alıp yatağa uzandı. Yanında bir kadın olmadan yattığı ne kadar zaman olmuştu diye düşündü. Bütün seviştiklerini tekrar hatırlamaya çalıştı. Baronos Marina'yı, Mojeski'lerin evindeki kızıl saçlı orta yaşlı kadını, İlk fırsatta Mojeski'leri de araması lazım geldiğini düşündü. Sonra hafızası tekrar kızıl, sarışın, kumral, zarif, iri göğüslü, işveli bir sürü kadının yüzlerine, vücutlarına dokundu. İlacın tesiriyle ağırlaşan göz kapaklarına son ince aralıktan Şura'nın mektubunu algıladı. Seyit yine en son sevgilisinin hayaliyle uykuya daldı. Ertesi akşam oldukça geç bir saatte kapı vuruldu. Seyit bir eliyle bastonuna, bir eliyle duvarlara tutunarak koridordan geçtiğinde Madame Vetrova da lambası elinde kapıya varmış, ürkek gözlerle bakınıyordu. Seyit'in geldiğini görünce içi açıldı. Kenara çekildi. Kapı tekrar vurulurken dışarıdan Akdem'in konuşması duyuldu. Evdeler efendim. Derin uykuda olmalılar. Biraz daha bekleyin. Seyit Akdem'in konuşmasına cevap veren sesi hemen tanıdı. Sevinçle Madame Petrova'ya seslendi. İlana Petrova, açın kapıyı, hadi çabuk çabuk. Teğmen Kamilov gelmiş. Celil'in gittiği sadece birkaç gün olmasına rağmen sanki aradan yıllar geçmiş gibiydi. Yorgun, bedbin, son derece çökmüş görünüyordu. Kucaklaştıktan sonra kolları birbirinin omuzlarında içeriye yürürlerken Seyit dayanamayıp sordu. Neler oldu Celil? Allah aşkına anlat, neler oluyor? Celil salonda bulunduğu ilk koltuğa çöktü, dirseklerini dizlerine dayayıp başını avuçların içine aldı. Üstü başı sanki harp meydanından çıkmış gibiydi. Genç adam avuçlarıyla alnını başını çaresizle avuşturarak çizmelerinin arasından bir yerlere bakarken Seyit'in sorusunu duymuyor gibiydi. Sonra kısık bir sesle kesintili konuşmaya başladı. Bitti Kudsey, bitti, her şey bitti. Seyit iskemlelerden birini çekerken arkadaşının yanı başına oturdu. Elini onun omzuna koyarak sakinleşmeye devam etti. Dur Celil, dur biraz sakinleş de baştan anlat. Nedir biten, nedir bu halin? Celil gövdesini doğrultup başını arkaya doğru atarken ellerini dua eder gibi açıp sonra dizlerine indirdi. Gözlerinde ızdırap okunuyordu. Hay büyük Allah'ım, şimdi ne olacak? Kolları iki yanında sarkmış olarak bir müddet bekledi Seyit. Daha fazla soru sormadan onun kendine gelmesini bekledi. Celil biraz sakinleşince Seyit'in gözlerine bakmaya çekinerek devam etti. Mişa, Mişa öldü Seyit, gözümün önünde öldü. Sert ve kararlı başlayan ses tonu hemen kısılıp kaldı, hıçkırmaya başladı. Gözümün önünde öldü ve ben hiçbir şey yapamadım. Seyit duyduklarına inanamıyordu. Macar Ovası'ndan dön gel, Petrograd'da öl. Olacak iş değildi. Celil'in bir yanılması olmalıydı. Belki de aklını kaçırmıştı. Kılıcını sallayanlar kurtuldu Seyit. Önüne çıkanları yaralayabilen, öldürebilen kurtuldu. Mahşer yeri gibiydi. İnatla kılıcını kullanmadı. Atının etrafını saran serserileri laf anlatmaya çalışıyordu. Genç adam bütün gayretlerine rağmen kendini tutamamış ağlamaya başlamıştı. Biliyor musun, kendi vatandaşlarından zarar gelebileceğine inanmıyordu. Adamlar kudurmuştu Seyit. Önce vurdular, sonra atından aşağıya çektiler. Ne askerleri yetişebildi yanına ne ben. Yerde parça parça ettiler. Korkunçtu Tanrım, ne korkunç. Seyit'in içine oturan acıyla alnı, kaşları çatılmıştı. Bir elini arkadaşının omzuna dayadı. İkisinin de gözlerinde yaş vardı. Birbirlerinin temasından güç alırcasına sessiz durdular. Adeta Mikail için tertiplenip sözsüz bir ayinin ortasındaydılar. O gece geç saatlere kadar gözüne uyku girmeyen Seyit, ertesi gün Celil uyanır uyanmaz onunla ne yapmaları hususunda konuşmaya karar verdi. Genç adam planlarını Şura'ya nasıl katılabileceğini henüz kestiremiyordu. Yine ona duyduğu büyük özlemle ve bir gün gerçekten bir araya gelebileceklerini hayaliyle uykuya daldı. Aynı saatlerde Rusya'nın tarihi de değişmeye devam ediyordu. Çar Nikola ve ailesi tutuklanmışlardı. 14 Mart günü Sovyet'in yayınlandığı bir numaralı prikazla Petrograd'daki bütün askeri birliklerden birer temsilci seçilerek Taru'da sarayına gönderilmesi istendi. Aynı listede ordu yönetimiyle ilgili değişiklikler yer almaktaydı. Görev dışında selam vermek adeti kalkmıştı. Ekselansları, efendim gibi hitap şekilleri kullanılmayacağı gibi asalet ünvanları da artık yasaklanmıştı. Subaylar askerlerine ikinci tekil şahısla hitap edebileceklerdi. Emirler Sovyet'in seçeceği komiteler tarafından yönlendirilecek, subaylar emirlerin uygulanmasından sadece aracı olacaklardı. Bu kurallarla Sovyet'in askere özel sosyal haklar tanımış olması fikri kuvvetlendirip ordudan ihtilale karşı herhangi bir karşılık gelmesi önlemek isteniyordu. Bazı arkadaşlarıyla gizli gizli buluşan Seyit ve Celil artık kendilerine fazla bir şans kalmadığını biliyorlardı. Bir an önce ne tavır alacaklarına karar vermeleri lazımdı. Uzun konuşmalardan sonra Kırım'a dönmekte anlaştılar. Planlarını şimdilik herkesten gizli tutacaklardı. Oldukça serin fakat güneşli bir Nisan sabahında Seyit ve Celil Vojenskilerle vedalaşmak üzere Akdem'in arabasıyla evden ayrıldılar. Üzerlerinde sivil elbiseleri vardı. İlona kilerdeki eksiklikleri tamamlamak için çarşıya çıkmıştı. Tatiana kendisini alışverişe götürmek üzere gelecek arabayı bekliyordu. Duyduğu tekerlek ve nal sesleri üzerine pencereden baktığında arabadan ineni gördü. Arabacıyı beklemesini söyleyip merdivenlere yönelen genç adam Petro Borinski'ydi. Tatyana onun bu saatte niye gelmiş olacağını merakla kapıyı açtı. Candan bir şekilde karşıladığı çocukluk arkadaşını içeriye buyur etti. Petro'nun bütün gayretine rağmen sinirli ve gergin bir hali vardı. Hayrola sevgili Petro Borinski, bu saatte seni buraya atan nedir? Petro sarnaşık bir gülümseyişle konuştu. Seni özlemiş olamaz mıyım güzel Tatyana? Sonra genç kadına yaklaşarak adeta emir verir bir sesle konuştu. Hemen toparlanmanı istiyorum Tatyana. Seni buradan götüreceğim. Genç kadın başını hafifçe yana eğip soru sorar gibi bakarken kanepeye oturdu. Sen neler diyorsun? Ne demek beni buradan götüreceksin? Anlamı nedir bunların? Petro kanepede onun yanına yerleşti. Tavrı ve sesi onu korkuttuğunu anlamıştı. Yumuşak bir ses tonuyla tane tane konuştu. Senin iyiliğin için söylüyorum Tatyana. Buradan ayrılman lazım. Petrograd'da hiç hoş şeyler olmayacak. Beni dinle. Bugün izinliyim, seni götürmeye geldim. Tatyana'nın şaşkınlığı daha da artmıştı. Neler diyorsun Petro? Nereye gidebilirim ki? Benim evim burası, işim burada, hayatım burada. Onu fazla izahat vermeye ikna etmek yoluna devam eden Petro, muvaffak olamayınca yine sinirlenmeye başladı, omuzlarını kavradı. Dinle beni, sana burada kalman tehlikeli olacak diyorsam bir bildiğim var. Dinle beni ve dediğimi yap. Burada sizlere hayat kalmayacak yakında. Tatyana erkeğin omuzlarını kavrayan ellerinden silkinirken kendini koltuğun diğer ucuna doğru çekti. Gözleri iyice iri açılmıştı. Bizler kim? Sen kimlerdensin? Bu o kadar önemli değil. Ama madem öğrenmek istiyorsun sevgili Tatya söyleyeyim. Elleri cebinde salonun ortasında yürürken anlattığı dersi hatırlamaya çalışan ukala bir öğretmen edasıyla devam etti. Sizler güzel Tatyana, sizler paranın, toprağın, bağların sahiplerisiniz. Sesinde alay belirmişti. Sizler asaret sahibi olanlarsınız. Çok yaşa çaramızı söyleyenlersiniz. Sizler bugüne kadar Rusya'nın efendisi olanlarsınız. Genç kadın servet içinde yaşamış, hayatında para harcamaktan, kadın tavlamaktan başka bir iş becermemiş, çocukluk arkadaşına inanamayarak bakıyordu. Bu kötü bir şaka olmalıydı. Sen bütün bu anlattıklarından pek uzak sayılmazsın değil mi? Benim durumum değişik. Bugüne kadar nasıl yaşadığım, kim olduğum artık mühim değil. Rusya şimdi yeni bir devir başlıyor sevgilim. Yepyeni bir devir. Elleri kollarıyla heyecanlı bir ifadeyle konuşurken büyük galibiyetler vaat eden komutanlara benziyordu.